Dördüncü ayrım, sayfa 85. Olup bitenleri derleyip toplamak için kafamı iyice dinlemeye ihtiyacım vardı. Tenha sokaklarda bir müddet yayan yürüdüm. Nihayet ikinci avenüde Roma kahvesine girip bir tenha köşeye oturdum. Burası sözüm ona kahve ve sandviç satmak için açılmıştır. Halbuki 24 saatte 10 tane kahve bile satılmaz. Bu civarda bu batakhaneye benzer 7-800 dükkan mevcut ki cümlesinin kazancı perakende beyaz zehir satışına bağlıdır. Beti benzi kül gibi delikanlılar, kılığı kıyafeti derbeder genç kızlar ürkek ürkek giderler, tezgahta biraz durur sonra gene aynı ürkek adımlarla defolurlar. Bunlardan aşırı neşelileri görülse de devede kulaktır. Krize yakın bulundukları için elleri ayakları titreyenlere, insanın yüzüne dünyanın en müthiş ve en rezil çaresizliğiyle deli deli bakanlara daha çok rastlanır. Ben sandviç müşterisiydim, fazladan bir de bira ısmarlamıştım. O Grandi ailesini zihnimden çıkarmak için kendimle epey boğuşmam icap etti. Gözümün önüne karının güzelliği dikiliyor, onu silip atınca herifin namussuz suratı karşımda sırıtıp duruyordu. Halbuki askerlik arkadaşım Dove Spencer'ın işini düşünmeye mecburdum. Bu oğlan hakkında hiçbir esaslı bilgim olmadığını şaşırarak anlıyordum. Senelerce bir arada, aynı çadır altında, aynı kazamatta, aynı zeminlikte yaşadığımız halde, dost saydığı bir insanın bu kadar yabancısı kalmak inanılır şey değildi. Para canlısı mıydı? Kadınlara aşırı derecede düşkün müydü? Sıralı sırasız ümitsizliğe kapılır mıydı? Bu cihetler hakkında bana yol gösterecek küçük hadiseleri, vakaları, insan münasebetlerini hatırlamaya gayret ediyordum. Bir tanesi bile aklıma gelmiyordu. Ne kadar cehd etsem sarhoştu hükmünden başka bir netice çıkmıyor. Hiçbir suçu olmayan bir kızcağızın barbarca öldürülmesi ihtimali binde bir de olsa kendisine teslim edilen fidye parasını cebine atıp savuşmayı vicdanı kabul eder mi? Dostum saydığım bir insan bazı hadiselerin tahlilinde canavar kesiliyor, bazı hadiselerin ışığında melek olup kanatlanıyordu. Düşündükçe tahlil zorluğunun muharebelerden ileri geldiğini anladım. Hep ölmemeyi veya öldürmeyi düşünmüştük. Mümkün mertebe daha çok öldürmeyi. Bu böyle senelerce sürüp gitmişti. Senelerce durup dinlenmeden, uykuda, uyanıklıkta, ayıkken, sarhoşken hep ölüm. Kendimiz de farkında olmadan insan gibi yaşamayı unutmuşuz. Kıstırılmış hayvan gibi olmayı adeta tabi görmüşüz. Buna kim bilir ne kadar zor alıştık. Alışmaya başladıktan sonra ruhumuzda kim bilir neler nasıl değişti. Ben hala aynı boğuşmanın affetmez, şakaya gelmez kanunları içindeyim. Sol dirseğimde tabancamın sertliğini her an hissetmesem tedirgin oluyordum. Burada kendi memleketimde sulh içinde yaşarken dahi her köşe başında düşmandan hücumla zapt etmekte olduğumuz bir şehirde gibiyim. Her bakıştan, her hareketten şüpheleniyorum. Kısacası esen rüzgardan hile seziyorum. Etrafımdakiler birkaç kişi müstesna, sanki can düşmanlarım. Hem de öyle can düşmanlarım ki dostça elimi sıkıyorlar, benim lisanımı konuşuyorlar, daha beteri üniformasızlar. Peki Dove milyonu cebine indirmeyi, daha doğrusu indirebileceğini bir an bile tasavvur edebilmiş midir? Buna divanelik demezler de ne derler? Bir müddet bundan hiç şüphem kalmıyordu. İndirmeyi düşünmüştür, bunu mümkün zannetmiştir diyordum. Zora gelince de beni imdada çağırmak istedi. Fakat bu kadar pis bir işi açmaya son dakikada cesaret edemedi, utandı. Bir de utanmış. Dünyada senden daha utanmaz herif olur mu rezil? Sonra hovardalıkları, paraya kıymet vermeyişi gözümün önüne geliyor. Yaşamayı seven iyi bir tarafı vardı bu oğlanın. Karısını severdi mutlaka, aptal da sayılmaz. Ortaya düşen kanlı banknotların nereden gelip nereye gittiğini düşünemeyecek herif değildir. Birisi vaktiyle aşırdığı, izini kaybettirdiği halde üstüne oturamamış. Kızını kaldırmışlar. Derhal parayı ödemekte tereddüt etmemiş. Bizimki eski gangsterlerden daha mı gaddar, daha mı para canlısı, daha mı aptal? Milyonu alıp savuşacaktı diyelim, neden savuşmadı? Savuşsaydı hayatının sonuna kadar en ufak gürültüden serçe kuşlarından bile korkarak yaşayacağını kestiremedi mi? Haydi bunlara neyse ne diyelim, şantajcı ressamdan ne istiyordu? Niçin durup dururken herifle kavga çıkardı? İçer içmez kendisini kaybettiği muhakkak, gene böyle bir sarhoşluk sırasında hakikaten taksi otomobilini şaşırmış olamaz mı? Bu dünyada olmaz olmaz demişler. Bu dünyada her dakika başında hiç kimsenin inanmayacağı kaç çeşit maskaralık olup durmuyor mu? İpsiz, sapsız düşünmekten usandım. Doluya koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Bir aralık gidip Dove'ın karısıyla tekrar konuşmayı aklımdan geçirdim. Yorgunluktan bitmişim. Kocası yeni öldürülmüş bir kadının kederini seyre dayanamayacağım meydanda. Velda'yı evinden alsam, beraberce biraz dolaşsak, eğlenceli bir yere gitsek. Meseleyi başından sonuna kadar bütün tafsilatıyla hikaye etmek lazım. Yani bir kere daha yeni baştan yaşamak. Buna büsbütün gücüm yetmeyecek. En iyisi gidip yatmalı. Güzel bir duş, sonra da kafayı vurup yatmak. Geceler gebedir oğlum Mike, bakalım yarın neler olur. Henüz yeni dalmış olacağım ki kapının çalındığını evvela pek uzaklardan rüya gibi duydum. Işığı yakıp saate baktım. 12'ye çeyrek var. Tabancamı iskemlenin arkalığına asmışım. Ne olur ne olmaz diyerek çekip elime aldım. Kim o diye sordum. Telgraf. Kime? Mr. Mike Hammer. Hususi afiye. Burası değil mi? Tamam. Kapıyı açtım. Telgrafçı telgrafı uzattı. Makbuzu imzalamak için tabancamı koltuğumun altına kıstırdım. Duvara döndüm. Bu anda boş böğrüme sert bir şey dayandı. Telgrafçı, ses çıkarırsan bitiririm diye fısıldadı. Kenarda durduğunu şimdi anladığım arkadaşı uzanıp tabancamı aldı. O zaman Mom denilen koca haydutu tanıdım. Sen de benim silahımı böyle çekmiştin Mike diye ısırıttı. Yarı yarıya ödeştik pis afiye. Nerede benim tabancam? Şurada, komedinin gözünde. Kurşun nerede, tamam mı? Tamam. İyi öyleyse. Ağzıma apansız vurduğun yumruğu da iade ederim. Ne alacak kalır ne verecek. İkimiz de rahatlarız. Telgrafçı kılığına girmiş olan haydut keyifle sırıtarak, telgrafı okumadınız mı, merak etmiyor musunuz diye sordu. Halbuki mühim bir adamdan geliyor. Mühim bir adam dediğin sakın Ezrail olmasın. Kurnazsın Mike. Buna bizim Mom'la Vic'in sivil polis olduklarını anladığın zaman inanmıştım. Hakikaten kurnazsın. Evet, telgraf Ezrail'den. Yanlış öyleyse, sana göndereceğine bana yollamış. Bir ara yerde vasıtayız oğlum, vasıtayız o kadar, seni çağırıyor, sen gideceksin. Cevap vermeme vakit kalmadı. Kendi silahını çekmeceden alıp yerine koyan Mom yanımıza yaklaştı. Merhaba demeye lüzum görmeden ağzımın tam ortasına müthiş bir yumruk yerleştirdi. Boş bulunup yere düştüm. Daha doğrusu önce ayaklarım yerden kesildi, zıpladım, sonra arka üstü devrildim. Sahte telgrafçı, acele ediyorsun Mom diye çıkıştı. Beyhude yere gürültü çıkarıyorsun. E o da bana vurmuştu. Aptallık edip yumruğu yemeseydin yahut da derhal karşılığını verseydin. Burada gürültü istemiyorum. Birazdan arkadaşlar gelip her tarafı arayacaklar. Komşuları şüphelendirirsek reis kızar. Kaldır şunu da gidelim artık. Mom iyice nişanlayarak tam küreğimin üstüne bir tekme yerleştirdi. Komşuları şüphelendirmemek istediklerini duyunca bağırmanın doğru olacağını anlamıştım ama bağıracak takatim kalmamıştı. İnleyerek iki peren de attım. Sahte telgrafçı, lütfen giyin bakalım dedi. Böyle pijama pantolonuyla sokağa çıkacak halin yok ya. Haydi Mom, yardım et de süslensin. Beni zorla giydirdiler. İki taraftan kollarıma girip dışarı çıkardılar. Elektrikleri söndürmüşler, anahtarı kapının üzerinde bırakmışlardı. Sahte telgrafçı, arkadaşlar aradıklarını kolayca bulurlarsa yolculuğa zahmetsiz çıkacaksın Mike. Eğer bulamazlarsa halin Arap. Homurdandım, kes. Koridorun fersiz ışığında keskin bir şey parladı. Herif ince uzan bıçağı gözüme tuttu. Bunun zavallı Belmont'un kalbine saplanan bıçak olduğunu derhal anladım. Gürültüyü hiç sevmem diye güldü. Gürültüyü sevmediğim için bunu hep yanımda taşırım. Broadway'in en kalabalık saatinde, en kalabalık yerinde sırtına saplasam kimsenin ruhu duymaz. O kadar da ustayımdır. İnanmazsan sor da bak. Mom sırıttı. Ustadır bizim Falker dedi. Bıçağın ucu kalbini deler de göğsünün derisi hala bir şey hissetmez. Uzaktan da yatarım, kurşundan farksız. 30 metreden mıhlarım ki uf diyemezsin. Aşağıda bekleyen otomobilin direksiyonunda oturan herifi de derhal tanıdım. Bu da yabancı değil, o gece Bill'in meyhanesinde benden kötek yiyen Vic isimli ayı. Beni görünce homurdandı. Geç kaldınız da hesabını temizlediniz diye korktum dedi. Hakkımı yediniz diye korktum. Falker'la ben arkaya oturduk. Mom şoförün yanına geçti. Uzaktan uzağa polis otomobillerinin canavar düdükleri duyuluyordu. Namussuz New York'un bir yerinde gene baskın var. Yahut ki birisini temizlediler veyahut vuruşuluyor. Polis arabalarının canavar düdükleri bu şehirde benzin yerine insan kanı yakar. Lastik tekerlekleri asfaltta değil leşlerin göbeğinde inler. Bu şehirde her nefes alışta ciğerlerimize ölüm doldurur, her boşaltışta havaya ölüm katarız. Canavar düdükleri uzaklaşıyor. Gittiğimiz yolun nihayetini sistem bir perde kaplamış. Ezrail'in telgrafıyla ölüm yolculuğu için her şey tamam. Yutkundum. Patlayan dudağımın kanı fırtlağımı sardı. Kanımda hala Stella'nın kokusu var, iğrenç bir şey. Ben bir fırsat zuhur eder ve lüzum olur diye kuvvet toplamak için gözlerimi yumarak arkaya dayandım. Canım bir sigara istiyor ki tarifsiz. Son sigara mı bu acaba? İdam mahkumlarından %90'ının gider ayak istedikleri son sigara mı? Bunu düşünerek iki tarafımızdan akıp geçen ışıklara baktım. Şehrin ana caddelerinden birinde bir otomobil seli içinde hiç telaşsız akıp gidiyorduk. O zaman yanı başlarında 2 metre önlerinde veya 2 metre arkalarında ölüme götürülen insanlardan habersiz, kendi dertleriyle veya sevinçleriyle meşgul hemşerilere hem şaştım hem de hakkım olmadığı halde kızdım. Bu kızgınlık biraz da kendime karşıydı. Ben de kim bilir kaç kere böyle bir ölüm mahkumuyla aynı sırada durup beklemiş yahut yürüyüp gitmiştim. Omuz omuza hatta göz göze yaşadığımız halde birbirimizden hiç haberimiz yoktu. Hepimizin felaketi de işte buradan geliyordu. Bir müddet sonra zihnime bir tek küçük cümle takıldı. Bir ümit var, bir küçücük ümit olmak lazım, bir mini mini ümit. Milyonu bende zannediyorlarsa hemen temizlemezler. Vakit kazanırsam şartlara göre belki bir çare bulurum. Belki ne demek, mutlaka bir çare bulmaya mecburum. Elimi bile sürmediğim sefil banknotlar yüzünden geberip gitmek düpedüz enayilik olur. Wick denilen ayı dimdik önüne bakıyor. Otomobil zerre kadar telaş etmeden bir robot gibi sürüyordu. Daha şimdiden cenaze arabasında olmanın ümitsiz katılığını hissediyordum. Gece vakti kapıyı çalan telgrafçı numarası telgraf icat edildi edileri kim bilir kaç bin defa kullanılmıştı da gene müthiş bir aldatma oyunu olmaktan çıkmamıştı. Dişlerimi gıcırdatmamak için kendimi zorladım. Bu zorlama hala diş gıcırdatacak kadar kuvvetli olduğumu saklamak duygusundan ileri geliyordu. Böylece ben de gayet malum bir numaraya başlamış oldum. Bu numara da pek eskiydi. Tilkiler tilki olarak yaşamaya başladıklarından beri mevcut. Kurnaz hayvan nihayet çaresiz kalınca ölü taklidi yapar şansını denermiş. Ellerimi karnıma bastırarak bir yudum su diye inledim. Yanımdaki haydut alay etti. Neden viski değil de su? Cevap vermeden arkaya dayandım. Öndekilere bayıldı galiba dedi. Mam biraz sert mi vurdun? Numara der. Faydasız halbuki bize numara söker mi? Eğer tekmeleri hesaplı yapıştırmadınsa, eğer herif reise yetişmeden geberirse graf kızar. Wick öldürmek elimizde ama diriltmek elimizde değil diye omurdandı. Bu işte kullanılacak silah henüz icat edilmedi. Artık orasını bilmem. Herif cavlağı çekerse bir yalan uydurmalı. Reis bunun canlısını istedi. Karının yanına koyarsak karı bunu diriltir. Mon fena güldü. Bir de adam diriltme silahı icat edilmemiş dersin. O karı böyle taze ölüleri değil, Mısır mumyalarını bile diriltir. Eğer reisten dayak yemediyse, bir kere vurmaya başlarsa karı filan demez. O zaman birbirlerini diriltirler. Bahsettikleri kadın sakın Velda olmasın diye düşündüm. Az kalsın numarayı bırakıp davranacaktım. Dav'ın güzel katibesi zavallı Belmon'un harap vücudu gözümün önüne geldi. Eğer kızın kılına dokunurlarsa ben bunlara neler yapacağımı bilirim. Ben bunlara öyle bir iş ederim ki kıyamete kadar destan olur. Kendi derime bile sezdirmeden kuvvetlerimi yokladım. Eğer mini mini bir fırsat ele geçirebilirsem bir yumrukta iki kişiyi devirecek haldeyim. Bütün mesele beni işkence veya dayakla bitirmemelerinde. Bovary hudutlarına yaklaştık. Araba gayet ışıklı bir iki caddeden geçip daracık pis sokaklara saptı. Nihayet eski bir avlusuna girdik. Folker, geldik dedi. Burası sondan bir evvelki istasyon. Ne kadar bekleyeceğimiz senin kaba dayılığına bağlı Mr. Hammer. Paraları kolay sökülürsen çok kalmayız. Sadece inledim. İki katı oldum. Sendeleyerek zorlukla yürüdüm. Taş basamaklardan şimdi eskici mahzeni olarak kullanılan bir kalorifer dairesine indik. Burası küf, çürümüş, deri, şarap tortusu kokuyordu. Folker anahtarla bir kapı açtı. Buradan bitişik evin zemin katına geçtik. Saptığımız daracık yeraltı koridoru bizi bir diğer apartman blokuna götürüyordu. Bu sefer daha derli toplu bir kalorifer dairesindeyiz. Ben merdivenden çıkacağımızı sanmıştım. Folker burada bekleyeceksiniz dedi. Ben reise geldiğimizi haber vereceğim. Mom, biz bunu bir odaya tıksak diye akıl öğretti. Bekleyeceksiniz, ukalalık istemem. Yere çöktüm. Mom tam bel kemiğimin ortasına orta şiddette bir tekme yerleştirdi. Hırıldayarak yüzü koyun betona kapandım. Wick, vurma oğlum dedi. Patron canlı istemiş. Nasıl olsa bizim kendi malımız. Hesabını göreceğimiz sırada öcünü alırsın. Bir yudum su diye yalvardım. Uzattın ama sıktın. Mom böyle söyleyerek bir tekme daha attı. Bu sefer canım fena yanmış gibi haykırdım. Bu surette benden başka mahpuslar da varsa sesimi onlara işittirmiş olacaktım. Nitekim bir kapı yumruklanmaya, bir kadın feryat etmeye başladı. Wick karı da gelmiş diye sırıttı. Karı da ne karı, dünya güzeli bir karı. Kaç para eder, hapı yuttu demektir, güzellik filan faydasız. Kadın imdat, imdat diye bağırıyordu. Ben yeniden su diye inledim. Tavanda yanan küçük ampul haydutların suratlarını yarı yarıya aydınlatıyor, hain ağızlarındaki pis sırıtmaları iyice belirtiyordu. Sıçrayıp kalkmayı şansımı burada denemeyi aklımdan geçirdim. Vaziyeti göz ucuyla bu maksatta tetkik ettim. İkinci defa gafil avlanmak niyetinde olmadıkları belli. Aynı yumrukla birini devirip ötekisini muvazenesini bozmak imkansız. Birbirlerinden uzak duruyorlar. Wick hala yumruklanan kapı tarafına bakarak kısık bir sesle ''İkisini birden teslim ederlerse karının tadına mutlaka bakarım.'' diye omurdandı. Çeneleri kısılmıştı, sesi ıslık gibi çıkıyordu. ''Mom, benim aklım ermez.'' dedi. ''Karı dediğin cilve yapmalı, gönüllü olmalı.'' ''Ben zorlamasını severim, ağlamalı ki tadı çıksın.'' kesik kesik güldüler. Velda'nın kılına dokunurlarsa bitiririm. Bu sözü kendi kendime 3 kere tekrarladım. Merdivende ayak sesleri duyuldu. Kalın kabadayı bir ses, "Nerede herif?" diye sordu. Beni yere yüzü koyun kapanmış görünce fena halde kızdı. "Geberttiniz mi?" diye çıkıştı. "Hayır patron, biraz hasta galiba. Otomobilde hep öğürdü." "Şuna karnını tekmeledik deseniz hayvanlar. Ben size ne tembih ettim?" Kadın sesleri işitmiş olmalı ki gürültüyü büsbütün arttırdı. Patron, "Kesin şunun sesini," diye emretti. "Folker, şunu al getir. Susmaz da canımı sıkarsa tokadı ağzına yapıştır." Ben Folker'ı yalancı çıkarmamak için bütün vücudumu sarsarak öğürdüm. Patron, "Şunu kaldırın bakalım," dedi. "Ayağa kaldırın." Kollarımdan tutup kaldırdılar. Karşımdaki herifi derhal tanıdım. Graf denilen namussuz her zamanki gibi gayet şık. Sırtına bir beyaz kuru vaze ceket giymiş. Saçları brillantinli. Birbirine yakın küçük gözleri mağrur. Kart züppeki emsali bulunmaz. Kolundaki ince altın zincir bile tamam. Şıklığa ne kadar düşkün bir züppe olduğu silah taşımamasından da belli. Burası sahibi bulunduğu meşhur kumarhanelerden birinin mahzeni olacak. Yukarıda bakara poker alıp yürümüştür. Hatta belki rulet bile döndürülmektedir. Folker'ın Ithaca'ya getirdiği kadın ışığa çıkınca ben neye uğradığımı şaşırdım. Üstü başı yırtık, saçları karmakarışık, suratı perişan kadın avukat Dav Spencer'in bir çare karısına benziyordu. Sol gözü mosmordu. Siyah matem elbisesinin yırtılmış eteğinden harikulade bacakları görünüyordu. O kadar öfkeliydi ki beni tanımadı, tanımaya da lüzum görmedi. Graf'ın üstüne hücum etmek için Folker'ın elinden kolunu kurtarmaya çalışarak "Alçak adam, benden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Benden ne istiyorsun?" Graf gayet sakin bir sesle cevap verdi. "Kocanın sana teslim ettiği milyonları." "Kocam bana milyon filan teslim etmedi. Bu kadar yemin ettim, yalvardım. Teslim etse vermez miyim?" "Vallahi orasını bilmem. Sende hiç merhamet yok mu?" "Sana karşı gaddarlık eden ben değilim. Kocan olacak pis hırsız." Kadın hepimizin yüzüne ayrı ayrı baktıktan sonra kuvveti tamamıyla tükenmiş, bütün ümidini kaybetmiş gibi inleyerek yere çöktü. Graf üstüne yürüdü. "Milyonları sana yedirecek göz var mı bizde?" diye bağırdı. "Paralar nerede? Paraları nereye sakladın orospu?" Kadıncağız tokattan korkmuş gibi kolunu yüzüne siper etti. Ben ileri atılmamak için bacaklarım kesilmiş gibi dizlerimi büktüm. Graf gitgide öfkeleniyordu. "2 milyonu isterim," diye tepindi. "Hergeleler, bir de namusu geçinirsiniz. Bir de kiliseye gidersiniz. Elinize fırsat geçmediği için bize namusluluk taslarsınız. Bize numara söker mi?" Bana döndü. "Bu sefer hapı yuttum pis serseri," diye vardı. "Bu sefer sana bir Chicago oyun oynayacağım ki bu memlekette hiçbir avanak hususi polis diye yeltenemeyecek. Paraları çıkar. Paraları nereye sakladınız, paraları?" "Ben para filan görmedim Graf. Ben de paraları arıyorum." "Ne hakla?" "Müşterilerimden birisi namına."
"Kim bu müşteri?"
"O Grandi."
"Vay, o pezevenk de para peşinde mi? Hele bir milyonlara kavuşalım, bak neler olacak. Onu da orospu karısını da yeryüzünden silip çıkaracağım. New York, New York olalı benim gibisine rastladı mı? Siz kim oluyorsunuz da karşıma çıkıyorsunuz? Sizi cehennemin dibine göndereceğim. Sizi öyle bir yere göndereceğim ki şeytan arasa bulamaz."
Pis pis sırıttı.
"Bana karşı çıkanlar canlarına susamışlar demektir. Paraları sökülün. Paraları sökülün de yok yere kemiklerinizi kırdırmayın."
"Yanlış dedim. Para bende de yok. Kora'da da yok. Lüzumsuz yere kan dökmek hayır getirmez. Polis şefi Pent Chambers bu işin peşinde. O Grandi bize her şeyi anlattı. Eğer bizi bırakırsan senin bu işlere karışmadığını söylerim, iyi düşün."
"Bırakmak mı? Deli bu, bu herif zır deli. Ben dünkü çocuk değilim. Ben başladığım bir işi yarı yerde yüzüstü bırakmam. Bu zamana kadar yaşayabilmemin sebebi de bu. Ben çok düşünürüm, bir kere de karar verdim mi bitti. Paraların sizde olmadığına beni inandırsanız bile gebereceksiniz. Biz Chicagolular şakaya gelmeyiz. Bu işe uzaktan yakından kim karıştıysa ölecek. Hak etsin etmesin, bu böyle."
Yüzü morarmış, boynundaki damarlar baş parmak gibi şişmişti. Ne namussuz, ne gaddar, ne korkunç bir haydut olduğu meydandaydı. Ben fırsat bulup yere çöktüm. Hem kıvranıyor hem övürüyordum. Bu işe kendimi o kadar iyi kaptırdım ki Graf bile inandı. Birkaç yumruktan sonra kas katı bayıldım. Herif çaresizlik içinde duvarları tekmeleyerek bir müddet mahzende dolaştı. Mahiyetindeki haydutları da bir dehşet sarmıştı. Folker korkak korkak sordu.
"Bıçakla çalışayım mı biraz patron, sol gözün oysan mı?"
Graf önce bu sözlerden hiçbir şey anlamayarak muavininin suratına aptal aptal baktı. Sonra
"istemez" diye homurdandı. "Bunların bir şeyden haberleri yok. Eğer paralar ikisinden birisindeyse bir yere saklamışlardır. Şimdi bunları temizleriz. Para saklandığı yerde kalır. Emniyet altına alınmış olur. Yavaş yavaş arar buluruz." Üstüme eğildi. "Sana kim süründüyse geberteceğim," diye bağırdı. "Yarın gece sıra katiben olacak orospu da." Nav'ın karısına döndü. Senin yakınların da aynı akibete uğrayacak. En evvel hizmetçini tepeleyeceğim. Ben öldürdüğüm insanların leşlerinden korkmam. Benim öldürdüklerim buhar olup havaya uçarlar. Zerreleri bile kalmaz. Bunun ne biçim bir icat olduğunu birazdan göreceksiniz. Falkar! Buyur reis. Al götür icaplarına bak.
Karnıma apansız bir tekme indirdi. Derhal nefesim kesildi. Nefesim öylesine kesildi ki gık diyemedim. Hatta inleyemedim bile. Bağırsaklarım midem birbirine karışmıştı. Eğer icabımıza bakacakları yer yakındaysa sahiden apı yutmuştum. Kımıldanacak halim kalmamıştı. Arkadaşımın zavallı karısı bir çığlık attı. Ben bu feci feryadı sonuna kadar dinleyemedim. Vic'in enseme yerleştirdiği müthiş yumrukla kendimden geçtim. Otomobilin sarsıntısıyla ayıldığım zaman karanlık yollardan geçiyorduk. Ben arkaya iki haydutun arasına oturtulmuştum. Dav'ın biçare karısı da öne. Zanaat icabı karıştığım kanlı işlerde sık sık başıma gelen kabuslu yolculuklardan birisine ya yeni başlamıştık yahut yolculuğun sonuna yaklaşmıştık. Karnıma apansız yediğim tekme ve ense köküme inen balyoz gibi yumrukla bitkin bir hale gelmiştim. Numara yapmaya hacet kalmamıştı, parmağımı oynatacak takatim yoktu. Halbuki artık yalnız kendimi değil, suçsuz bir kadını da kurtarmam lazım geliyordu. Dişlerimi sıktım, iki tarafıma ümitsiz ümitsiz baktım. Hiçbir şeyden perva etmeyen herifler arabanın iç lambalarını söndürmeye bile lüzum görmemişlerdi. Polislerden ziyade benden çekindikleri anlaşılıyordu. Yahut da resmi polis denilen mahlukun ekseriye ölen öldükten sonra işe karıştığına emindiler. Bu aydınlıkta da hiçbir numara yapılamazdı. Bir tenha yere gideceğiz, arabadan indirecekler, belki bir çelme atacaklar, belki de yumrukla yere düşürecekler. Sonra sırtıma bir şarjör boşaltacaklar. Pisi pisine geberiyorsun Mike, mundar gidiyorsun. Araba zıplamaya başlamıştı, New York'un en berbat yerlerine gelmiştik. Nihayet boş arsalarla dolu bir mıntıkaya girdik. Arsalardan bir kısmı yüksek tahta perdelerle, bir kısmı dikenli tellerle çevrilmişti. Şehrin ışıklarını arkasına almış muazzam bina iskeletleri, lacivert gökyüzüne yangından kalmış bulut delenler gibi görünüyordu. Böyle azametli inşaattan birinin önünde durduk. Yanımda oturan mom yere inip yüksek tahta perdenin kapısını açtı. Kollarını havaya kaldırıp iyice germiş, kocaman bir vincin sallanan kancasını görünce idam sehpalarını ve engizisyon işkenceleri hakkında okuduklarımı hatırladım. Elimi ayağımı bağlayacaklar, beni domuz topu haline getirecekler. Sonra vincin kancasına takıp 30 metre yukarı çekecekler. Teli birden gevşetik vücudumu yere çarpacaklar. Bir defa da gebermezsem bu iş 5-6 defa tekrarlanacak. Her defasında derimin ve etimin içindeki kemiklerden bir miktarı kırılıp dağılacak. İlk yere yapışta kafam patlasa bari diye düşündüm. Kadın da aynı şeyleri düşünmüş olacak ki müthiş bir inilti koyuverdi. Namussuzlar, namussuz herifler diye söylendim. Bu sözlerin Folker'ı keyiflendirmeye yaradı. Korktun değil mi yüreksiz diye güldü. Bir de kabadayı geçinirsin. Köpek gibi korktun, it gibi. Ağzına bir kafa yerleştirmeye bile takatim kalmamıştı. Ümitsizlik içinde dişlerimi gıcırdattım. Bizim reis yamandır yaman dedi. Ne akıl kumkuması heriftir bizim reis. Sen şimdi vinçle ilgili bir numara sanırsın ama değil. Bu akıl yaman akıl. Öylesine bir akıl ki şeytanın hayalinden geçmez. Biz burada tam 4 tane edepsiz karıyı temizledik. Karılar birbirlerine sevdalanıyorlar. Şu karı milletinde zerre kadar fikir varsa suratıma tükürsünler. Kızım sen bir kere çetenin eline düşmüşsün. Yüreğin senin malın mı ki önüne gelene verebilesin? Sevdalanıyorlar. Bu dalalık ve selam. Bir kere sevdalandılar mı karınlarına mitral göz kurşunu doldursan gözlerini kırpmıyorlar. Birisi tutturdu. Ben bu oğlanı marihuanaya alıştıramam. Öteki tutturdu. Seviyorum kumarda hileyle soyduramam. Üçüncüsü tutturdu. Daha pek körpe süt kuzusu, silahlı işlere süremezsiniz. Dördüncü kız bayağı akıllı geçinir, adı üzerinde. Taş yürek nana. Büsbütün zıvanadan çıktı. Düşmanlarımızdan birine tutulmasın mı? Hepsini buraya getirdik. Burası bizim reisin inşaatı. Amerika'nın en büyük buzhanesi burada kurulacak. Temeller 100 metre derine salındı. Kat kat mahzen. Kat kat mahzen neyle meydana gelir? Betonla. Beton neyle karılır? Beton karma makinesiyle. Beton karma makinesi başka ne işe yarar? Omzuma vurdu. Sana diyorum hafiye müsbetlisi, bil bakalım neye yarar. Meseleyi müphem surette seziyordum. Sezdikçe iliklerim donuyordu. Bir cesedi bu kadar feci bir vasıtayla ortadan kaldırmak hakikaten şeytanın bile aklına gelmezdi. Bizi beton karma makinesinin dişleri arasına atacaklardı. Ufalanacağız, çimento ve çakılla karışacağız. Bu korkunç binanın temellerine çamur halinde akacağız. Sonra da donup kalacağız. Binlerce ton betonun içinde bizi artık Allah babam ile bulup çıkaramaz. Mahşerde bile toplanıp kalkmak yok. Folker'ın sözlerini işitmiş olan Cora hafif bir inilti koyuverip bayıldı. Herifler beni dışarı aldılar. Folker, Vic, karı sana emanet diye güldü. Vicdanına kalmış bir mesele.
Galiba bayıldı. Ayılıncaya kadar gönlün ne dilerse yaparsın. Gider ayak sevaptır da.
Mom beni omuzumdan itti. Vinç'in yanından dolaştım. Vinç'e bağlanmak işkencesi beton karma makinesine nazaran rahat döşeğinde ölmek kadar yumuşak bir işti. Biraz kuvvetim olsa kendimi kurşunlatmak için bir şeyler yapacaktım. Fakat o kadar takattan düşmüştüm ki en küçük darbeyle yıkıldıktan sonra bir daha kendime gelebileceğimi dahi sanmıyordum. Sarsak sarsak müthiş ölüme doğru yürüdüm. Büyük bir sundurmanın altına dağ gibi dolu çimento torbaları yığılmıştı. Karşı tarafta ise kum ve çakıldan küçük tepeler vardı. Beton karma makinesi bunların arasında orta çağdan kalmış bir cellat tezgahı gibi duruyordu. Kalın dökme demirden yapılmış yuvarlak haznesi içine ferah ferah üç kişi alacak kadar büyüktü.
Folker, sizi tanıştırayım diye biraz kenara çekildi. İşte bizim makine bu. Bunu yapan fabrikanın kağıdında neler yazılı bil bakalım. Fabrikanın kağıdında bu makineler ayda bir insan eti yerler diye yazılmış. Yalanı yok. Biz bunlara vakti zamanı gelince insan eti yedirmedik mi saydığımız paralar havaya gider.
İki parmağını şapkasının kenarına götürerek makineyi selamladı.
İşte size meşhur Afiye Hammer'i getirdik patron dedi. Eti biraz sıkıcıdır ama lezzetlidir.
Bana işaret etti.
Merdiven efendim, lütfen merdivenden çıkalım. Üst kat daha ferahtır. Terlediniz, küfür küfür eser de serinlersiniz, buyurun.
Dizlerim kesilmiş gibi yere çöktüm.
Düzenbazlık istemem diye azarladı. Karı gibi titremek yok. Efeliği karılaradır. Hem de karınlarından vurur dedilerdi. İnanmamıştım. İnanırsan fena olur ha.
Yakamdan tuttu, sürüklemeye çalıştı. Gücü yetmeyince,
sen şunu sırtla çıkar mam dedi. Ben makineyi çalıştırayım. Yukarıdaki afi miktarda kum, çakıl çimento var mı bir bak.
Mom kolumu büktü. Kıvrandım ama kalkmadım. Biraz kuvvetim olsa şimdi şunun şakağına bir sol kroşe insem. İnleyerek itaat ettim. Yukarısı daha karışıktı. Belki tekmeyle filan bir şey yapmak mümkün olacaktı. Merdiveni zorla çıktık. Herif kolumu hala bükülü tutarak makineye malzeme veren sandığı açıp baktı.
Her şey tamam diye seslendi. Şalteri tak. Böyle 10 hergeliği kaybedecek malzeme var.
Şalterin yerine oturduğunu sesinden anladım. Aynı anda beton karma makinesi müthiş homurtularla işlemeye başladı. Ben elimde olmayarak bir an gözlerimi yumdum. Eğer kendimi toplayıp acele bir çare bulamazsam başıma gelecek akıbet müthişti. Gözümün önüne nemli betona karışmış, biraz pembemsi, biraz yapışkan pis bir çamur geldi. Bu çamur bendim. Karşılaştığım ölüm öyle bir ölüm ki şimdiye kadar icat eden serseriyle bu melun serserinin emirlerini yerine getiren rezil sürüsünden başka hiç kimsenin aklından geçmemiştir. Folker aşağıdan heyecanla seslendi.
Sakın atma, ben de geleceğim, seyrine bayılıyorum.
Herifin sesi zevkten titriyordu. Bu esnada gözüme dev makineye kum, çakıl ve çimento akıtan malzeme deposunun yanında duran bir İngiliz anahtarı ilişti. Hilafsız 3 kilo ağırlığında bir anahtar ki böyle haydutları değil, Afrika'nın anaç gergedanlarını bir vuruşta yere serer. Ümit bir anda yüreğimi kapladı, bu sefer nefesim bir başka çeşit kesildi. Folker da merdivenleri koşarak çıkmış yanımıza gelmişti.
Dur diyordu, biraz sabredelim, biraz tadını çıkaralım, dişler bilensin, makine hızını alsın. Sonra da kaldırıp atmak yok. Bacaklarından tutar, baş aşağı sarkıtırız. Yavaş yavaş çeker, elimizden alır. Yavaş yavaş.
Makinenin gürültüsü sakin, geceyi inlettiği için bunları bağırarak söylüyordu. Ben İngiliz anahtarına yetişebilecek yerdeyim. Birden Folker elini karnına götürerek iki büklüm oldu. Aynı anda aynı hareketi de Mom yaptı. Bunu yaparken kolumu da koyuvermişti. Ben hayretle dikildim ve derhal İngiliz anahtarına yapıştım. Herifler şimdi yere yıkılmışlar, kıvranıyorlardı. Aşağıda bir karaltı yaklaştı, bir kadın sesi ''Mr. Hammer, Mr. Hammer'' diye kısık kısık bağırdı. ''Kimsin?'' diyerek can havliyle çömeldim.
''Benim, ben Cora, Dav'ın karısı.''
Herifler hırıldamaya başlamışlardı, o zaman iş anladım. Kadın Vicky nasılsa aklamış, eline bir tabanca geçirerek imdadıma koşmuştu. Kuvvetsizlik filan bir anda silinip gitti, müthiş bir öfkeyle dikildim.
''Gel'' diye avazım çıktığı kadar bağırdım. ''Gel de nasıl öç alınırmış gör.''
Önce Mom denilen ayıyı, 120 kiloluk herifi yakalayıp havaya kaldırdım. Son nefesini henüz vermemişti, insan sesine benzemeyen bir feryat kopardı. İkinci feryada meydan bırakmadan tepesi üstü beton karma makinesinin kazanına attım. Kemikler çatırdayarak ufalandılar. Vücut ay ışığında yakamozlarla yüzen bir balık gibi sanki ışıltılar neşrederek anafora kapıldı, mahvoldu. Hala kıvranan Folker'ı da aynı surette arkasından gönderdim. Sonra yere çöktüm. Dört ayak üstünde yorgun bir maymun gibi bir müddet soludum. Cora saçlarımı yavaşça okşadı. ''Yaralandın mı?'' diye sordu.
''Yaralandın mı ne demek?'' diye şaştım. ''Neden yaralanacakmışım?''
Kendimi derhal topladım.
''Teşekkür ederim Cora'' dedim. ''Mersi canım, mersi. Hayatımı sana borçluyum. Bunu hiç unutmayacağım.''
Gürültüden sesim duyulmuyordu. ''Yaralı değilsiniz ya?'' diyerek tekrar sordu. Kalktım, merdivene doğru sendeleyerek yürüdüm. Birinci basamakta durdum.
''Öteki nerede öteki?''
Öteki ağır yaralı, üstüme saldırdı, baygındım. Bir aralık ayıldım. Koltuk altından tabancasını çekip rastgele ateş ettim.
Sağ ol meleğim, sağ ol.
Öfkeden gelen yeni bir kudretle ileri atıldım, otomobile kadar koştum. Wick direksiyonla minderin arasına uzanmış, kan kusuyordu. Demek bu da kurşunu karnından yemişti. Çekip dışarı aldım, yakasından tutup sürdüm. Bunu da bir volkan gibi kükreyen beton karma makinesinin dişleri arasına attım. Cora bir eli yanağında beni seyrediyordu. ''Sigara var mı?'' diye sordum. ''Otomobilde var galiba.'' dedi. ''Bunu böyle işler mi bırakacaksınız?'' ''Kalsın, haydi yürü.'' Kol kola girdik, ikimiz de yalpalıyorduk. Otomobile gelince, sürersiniz değil mi dedim. Sürerim elbette. Evvela birer sigara yakalım, bu geceyi hiç unutmayacağım. Bu geceyi de size hayatımı borçlu olduğumu da. Tabancayı kadının elinden alıp yan cebime soktum. Ayaklarım tablonun altında katı bir şeye çarptı, elimle yokladım. Küçük bir mitralyözdü. İşte bu işime gelir diye mırıldandım, mükemmel.
Nedir?
Hiç, siz lütfen bizi Mr. Graff'ın batakhanesine götürür müsünüz?
Siz sapıtmışsınız, orada ne işimiz var?
Sigara tabakamı düşürmüşüm. Yadigardır, bırakamam.
Saçmalıyorsunuz, eve gideceğiz. Yüzünüzü görseniz kendiniz bile korkarsınız.
Bu geceden sonra hiçbir şeyden korkmayacağıma yemin ederim. Doğruca Mr. Graff'a gidiyoruz.
Ben gelmem.
Gelmez misiniz? Kızarım ama. Gelip gözlerinizle göreceksiniz. Size minnettar olduğumu söyledim Cora. Minnet borcumu ödemeye bu geceden başlamalıyım.
Ayakta duracak takatiniz yok.
Var mı yok mu anlarsınız. Derin bir nefes alarak arkama yaslandım. Her tarafım sızlıyor, bütün sinirlerim çekilip geriliyordu. Hele kalbimde bir ince tel vardı ki neredeyse tın diyerek kopacaktı. Üst üste 3 sigara içtim. Yorgunluk sertliğini kaybederek yumuşadı. Bu surette daha tehlikeli, daha dayanılmaz bir hal aldı. Şu anda yanımda bulunan güzel kadının dizlerine yatıp uyumaktan başka hiçbir şey istemiyordum. Bundan başka bütün işler, hatta öcümü almak ihtirasım bile saçmaydı. Kendimi zorlayarak davrandım. ''Mersi Cora'' diye mırıldandı. ''Mersi ruhum, sağ ol.''
''Rica ederim Mr. Mike, bunu kendim için de yapmaya mecburdum.''
''Mersi, mecbur da olsanız gene mersi.'' İlk rastladığımız meyhanede arabayı durdurmasını söyledim. İçeri girdik. Müşterilerin ve barmenin şaşkın bakışları arasında tezgaha yanaştık. Üst üste ikişer duble viski içtik. Ancak ikinci viskiyi bitirdiğim zaman gözüm aynaya ilişti ve ancak o zaman herkesin bize neden hayretle baktığını anladım. İkimiz de insanlıktan çıkmıştık. Yüzümüz, gözümüz harap, üstümüz, başımız perişandı. Bulut denenlerden birisi yıkılsaydı da altında kalsaydık ancak bu hale gelebilirdik. Cora kederle gülümsedi, ben de aynı gülümsemeyle karşılık verdim. Tezgaha bir 10 dolarlık banknot attım, koluna girerek, ''Haydi gidelim.'' dedim. ''Maskeli balonun kıyafet müsabakası birinciliği bu gece bizimdir karıcığım.'' Bu sözü mahsustan yüksek sesle söylemiştim. Sarhoş bir müşteri, ''Hiç şüpheniz olmasın.'' diye kekeledi. ''Bu balo cehennemde verilse gene kıyafet müsabakasını siz kazanırsınız.'' Herifin şapkasını önden tuttum, burnuna kadar geçirip yürüdüm. Otomobilin minderleri güzel, ilerlemiş gecenin ılıklığı güzel. Hasılı yaşamak ve öç almaya doğru dolu dizgin gitmek güzel şeydi. Bovary'a yaklaştığım zaman, ''Arka kapıyı belki bulamayız.'' dedim. ''En iyisi önden girmek.'' ''Öne arkası neresi?'' ''Ben size söylerim.'' Graf'ın kısaca otel denilen kumarhanesi meşhurdu. Herifin her tarafta eli kolu olduğundan birçok baskınlara rağmen kumarbazlar suçüstü yakalanamıyorlardı. Mamafih böyle müesseselerden haftalık alan polisler otelin yeraltı yollarından haberdardılar. Ayrıca birbirine geçilen bitişik daireler vasıtasıyla 2-3 sokak öteden çıkıp gitmek de mümkündü. Otomobili kapının tam önünde durdurdum. Kapıcı arabayı derhal tanıdı. Folker'dan kalan pardüsüyü giymiş, küçük mitralyözü koltuğumun altına sıkıştırmıştım. İçeri girdim. Boğuk bir sesle, ''Reis yukarıda mı?'' diye sordum. ''Yukarıda.'' Yürüdüm. Canavarın inine tek başıma girdiğim halde zerre kadar çekingenlik duymuyordum. Öyle akıl almaz bir namussuzluktan kurtulmuştum ki bir düzine silahlı haydut vız gelirdi. Elimdeki mitralyöze de güveniyordum. Bir aralık yoklamıştım. Domuzuna bir silah, bunun da bir bölüğe karşı durulur. Merdivenleri ağır ve sakin çıktım. Bir garson, ''Patronu mu göreceksin?'' diye sordu. ''Bu kılıkta müşterilere rastlarsan kızar. Servis merdiveninden çık. Lokanta salondaki barda galiba.'' Servis merdivenine giden tenha koridora saptım. Cümle kapısındaki kapıcıya çok güvendikleri anlaşılıyordu. Üçüncü katta iyi aydınlatılmış geniş bir holde bir kapının üstünde lokanta diye yazılıydı. Camlı kapıdan baktım. Graf denilen namussuz tezgaha dayanmış güzel barmende cilveleşiyordu. Mitralyözü büsbütün meydana çıkarmadan ateşe hazırlandım. Evvela kız yüzüme baktı, gözlerimde neler gördüyse gördü, elini yanağına götürerek hafif bir çığlık kopardı. Graf döner dönmez tetiğe bastım. Haydut tarifsiz bir şaşkınlığa uğradı. Sırtını duvara dayayarak kurşunları sessiz sedasız kabul etti. Karnına ve kasıklarına 7 kurşun sıktım. Ağzından köpükle beraber ince bir kan sızıncaya kadar bekledim. Sessiz koridor gümbür gümbür ötmüş, her taraftan feryatlar ve ayak sesleri duyulmuştu. Sükûnetle servis merdivenini tuttum. Gürültü yukarıya doğru çıkarken ben ağır ağır aşağıya indim. Kapıcı daire telefonda bir taraftan "Ne var, ne oldu?" diye soruyor, bir taraftan koltuk altındaki silahı çekmeye uğraşıyordu. Sırtına iki kurşun yerleştirdim. Düşerken telefonu dinleyiciye bağlı telini de kopardı. Otomobile yetiştim. Kora tembihlemiştim gibi motoru işleterek beklemişti. "Ne yaptın Mike?" diye sordu. "Hesabını gördüm," diye sırıttım. "Bu gece temizlik mükemmel." Otomobil ileri sıçradı, köşeyi döndü. Kora, "Yaralanmadın ya?" diye sordu. "Hayır." "Doğru bize mi gidelim?" "Hayır, ne size ne bize. Çetenin hakiki kuvvetini bilmiyorum. İkimizin adresi de malum. En iyisi bir başka yere gitmek."
"Bu kılıkla bizi kabul ederler mi?"
"Beni tanırlar."
"Yarın ben bu halle sokağa nasıl çıkarım?"
"Bir çaresini düşünürüz."
Bill'in meyhanesini hatırlamıştım. Böyle vaziyetlerde dostları için yukarıda bir münasip oda bulunduruyordu. Bir telefon kulübesinden telefon ettim. "Oda boş," dedi. "Eğer dükkandan geçmek istemezsen arka kapıyı açık bırakayım. Oda 4. kattadır, sağdan 2.
"Mersi Bill, sen rahatsız olma, ben gelir yatarım."
Arka sokağa girdik, otomobili bir kenara çektik. Kimseye görünmeden 4. kata çıktık. Odada bir tek karyola, bir de geniş kanepe vardı. Dav'ın karısı ümitsiz ümitsiz etrafa baktı. "Siz çok yorgunsunuz, hem de fazla hırpalandınız Mr. Hammer," dedi. "Karyolada yatın, ben kanepeye uzanırım. Harpte gönüllü hasta bakıcılığı yaptığım için kanepelere alışığım."
"Siz hasta bakıcılığı etmişsiniz, ben harp ettim. Lütfen kanepeyi bana bırakın da soyunun."
"Mersi Mike, elektriği söndürelim de."
Karanlıkta soyunup, daha doğrusu paçavraya dönmüş elbisesini sıyırıp örtülerin altına giriverdi. Ben sadece ceketimi ve kunduralarımı çıkardım. O kadar yorgun ve haraptım ki banyo yapmaya bile üşendim. Fakat uyku hemen gelmedi. Gerilmiş sinirlerim bir türlü sükûnet bulmuyor, zihnim bir türlü düşünmekten kurtulamıyordu. Kadıncağızı rahatsız etmemek için sigara da yakamıyordum. Bir iki kere sağdan sola, soldan sağa döndüm. Eski kanepe fena halde gıcırdadı. Saatler bir türlü geçmek bilmiyor, yorgunluğum sırt üstü yattığım halde arttıkça artıyordu. Bir aralık Kora da kımıldadı, nefeslerini dinledim. Onun da uyanık olduğundan şüphelendim. Bir şüphe asabımı büsbütün berbat etti. Nihayet dayanamadım, bir sigara yaktım. Kora, "Uyumadınız mı Mike?" diye fısıltı halinde sordu. "Bir yeriniz mi ağrıyor?"
"Hayır, uyku tutmadı."
"Beni de."
"Işığı yakayım mı?"
"Hayır, hayır, istemem."
"Sigara?"
"İstemem. Nedir bu başımıza gelenler kuzum? Bu gece çektiğimiz azap ne müthiş şeydi. Canavarlaştığımı, insan öldürdüğümü bir türlü unutamıyorum. Tabanca atmasını kurstayken iş olsun diye öğrenmiştim. Bir gün birisini öldürmek için tetiğe basacağıma ölsem inanmazdım. Aman yarabbi, aman yarabbi."
Hafif hafif hıçkırmaya başladı. Bir sinir buhranının başlamak üzere olduğunu anladım. Ne yaptığımın da pek de farkında olmadan kalkıp karyolaya gittim. Kenarına iliştim, saçlarını okşayarak.
"Saçmalıyorsunuz Kora," dedim. "Zehirli yılanları öldürmek zorunda kalsanız üzülür müsünüz? Düşünsenize, bunlar zehirli yılanlardan 1000 kere daha tehlikeli mahluklar."
"Bilmem ki Mike, deli olacağım."
Saçlarını okşayan elimi tutarak yanağına bastırdı. İki kere "deli olacağım, deli olacağım," diye mırıldandı. Sonra beni kendisine doğru çekerek yalvardı. "Beni kurtar Mike, sen kuvvetli bir erkeksin. Ne olur beni kurtar."
İkimiz de sanki aklımızı kaybetmiştik. Karşı durulmaz bir itilişle birbirimize doğru adeta sürüklendik. İhtiraslı bir öpüşle dünyayı, ölümü, her şeyi tamamıyla unuttuk.